Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Yunus kitabının 3. bölüm 2. ayetine geldik bu programımızda. 2. ayetten 10. ayete kadar olan kesime bakacağız. Yunus kitabı hakkındaki programımız, Yunus'un varması gereken yerin başlangıçtan beri Nineve olduğunu söylüyor. 3. bölüme geldiğimizde varış yeri halen Nineve'dir. Karayı bırakır ve Nineve'ye gider. Yunus'un bunu yapması 3 bölüm alır ve bir balık aracılığıyla uzun bir yoldan gitmiştir ama sonunda gideceği yere varır. Geriye döndüğü nokta o balıktır. Balık onu geriye döndürmüş ve doğru yönde gitmesine neden olmuştur. Rab Yunus'a ikinci kez şöyle seslendi. Kalk Nineve'ye, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir. Daha önce bize bu Nineve kentinin çok büyük bir kent olduğu söylenmişti. Bunu Yunus 1. bölüm 2. ayette görmüştük. Ve Yunus kitabının son ayeti, ben Nineve'ye, o koca kente acımayayım mı? O kentte sağını solunu ayırt edemeyen ya da sağını solundan ayırt edemeyen 120 bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var der. Eleştirmenler Yunus kitabını birçok noktada eleştirmişlerdir. Ve bunlardan bir tanesi de değerli dinleyicilerimiz, bu kitapta 3 kez Nineve'nin çok büyük bir kent olduğunun söylenmesidir. Büyük günah içerisinde yaşıyorlardı. Bu kesindir. Ama aynı zamanda da çok büyük bir şehirde yaşıyorlardı. Ancak bir Fransız olan Layard, 1845 yılında şehrin harabelerini inceleyen ilk kişi olana dek burası hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Bu Fransız araştırmacı ve George Schmidt, antik Nineve kentini ortaya çıkartmışlardı. Nineve'nin içi, Dicle Nehri'nin öbür kıyısında, günümüzdeki Musul kentinin olduğu yerdeydi. Trapez şeklindeydi ve uzunluğu 4,5 kilometre, genişliği 2,5 kilometre kadardı. Bu büyük bir yerdir ama Yunus kitabının anlattığından çok daha küçüktür. Nineve kenti neredeyse tümden nehirlerle çevrilmiş bir ovada yer alıyordu. Dicle Nehri, yukarı Zab Nehri'nin kendi içine boşaldığı bir noktaya geliyordu ve iki nehir arasında V şeklinde bir vadi oluşturuyordu. Kuzeylerinde sıra dağları vardı. Öyleyse bölgenin tamamı nehir ve dağlardan oluşan doğal bir koruma altındaydı. Bu doğal çitin içerisinde birkaç büyük şehir vardı. Nineve, Dicle Nehri'nde konumlanmıştı. Yukarı Zab'ın Dicle'ye aktığı çatalda Kalah vardı. Şimdi burada Nemrut'un kalıntıları bulunmaktadır. Kalah, Nineve'nin içerisinden 30 kilometre kadar güneye düşüyordu. Kor Şabat şehri, Nineve'nin 20 kilometre kadar kuzeydoğusunda, yukarı Zab Nehri kıyısındaydı. Şehirlerin duvarları olduğu ve gereksinimlerinden ötürü çok yoğun ve küçük olmaları gereken bir zamanda Yunus'un Nineve'nin çok büyük olduğundan söz etmesi ilginç geliyor. Yeruşalim'e giden birçok insanı şaşırtan şey duvarlar içerisinde yer alan kentin çok küçük oluşudur. Mesih İsa'nın zamanında günümüzde olduğundan daha da küçüktü ve Davut peygamberin zamanında ondan daha da küçüktü. Antik zamanlardaki surlu şehirler çok yoğundu. Gerçekte bir kuşatma olduğunda dışarıda yaşayan insanların gelmesi için bir kaleydi. Nineve'de aslında Nineve'nin içi Kalah ve Korşabat olmak üzere 3 surlu şehir vardı. Nineve başkent oldu ve bölgenin tümü aynı isimle biliniyordu. O verimli vadide o zamanlar büyük bir insan kalabalığı yaşıyordu ve bir kuşatma olduğunda bu insanlar bu şehirlerin içine giriyorlardı. Nineve'nin düşmesinin nedenlerinden birinin dışarıdaki düşman değil, kentin duvarlarının bir kısmını aşağıya indiren bir sel olduğu söyleniyor. Yaratılış kitabına döndüğümüz zaman şu ilginç ayeti okuyoruz. Sonra Asur'a giderek Nineve, Rehovat, İr, Kalah ve Ninova ile önemli bir kent olan Kalah arasında Resen kentlerini kurdu. Yaratılış 10. bölüm. Tanrı sözü boyunca kentin büyüklüğü vurgulanmıştır. Nineve başkent olduğu için bölgenin tamamına onun adı verilmiştir. Antik yazarlardan biri Nineve'yi 480 stadyumluk bir çapa sahip bir şehir olarak tanımlar. Bunun anlamı şehrin çapının 50 kilometreden daha fazla olduğuydu. Nineve'nin birçok mahallesi olan çok büyük bir şehir olduğunu görüyoruz. Nineve büyük bir kentti. Büyük bir alanı kaplıyordu ve kötülükte de büyüktü. Diğer peygamberlik kitaplarında okuduğumuz ve Tanrı'nın yargısını getiren günahlardan ötürü suçluydu. Amos ve Hoşea kitaplarında Tanrı'nın halkı yargılamasının nedeninin lüksleri ve cinsel ahlaksızlıkları, Tanrı'dan uzak müzikleri ve sarhoşlukları olduğunu görüyoruz. Aynı şeyler Nineve içinde söylenebilirdi. Putperestler düşmanlarına karşı zalimlik ve vahşilikleri anlatılır gibi değildi. Ve şehirde büyük bir ahlaksızlık hüküm sürüyordu. Şarap ve kadın kentiydi. Şişe ve randevu evleri, alkol ve seks şehriydi. Büyük Nineve şehrini tanımlayan şeyler bunlardı. Yunus'un şimdi gidip hizmet etmesi için çağrıldığı şehir işte bu şehirdi. Yunus, Rabbin sözü uyarınca kalkıp Nineve'ye gitti. Nineve öyle büyük bir kentti ki ancak 3 günde dolaşabilirdi. Yunus 3, ayet 3. Yunus'un şimdi Rabbin sözü uyarınca hareket ettiğine dikkat edin. Tarşiş'e gitmek üzere yola çıkmıştı. Bu Rabbin sözüne uygun değildi. Şimdi Rabbin sözü uyarınca Nineve'ye gidiyor. Nineve öyle büyük bir kentti ki ancak 3 günde dolaşabilirdi. Eleştirmenlerin gülüp alay etmesine neden olan cümle tabii ki bu cümledir. Aslında daha önce açıkladığımız gibi bu şehirleri dolaşmanız birkaç günü alırdı. Ama Nineve bu 3 şehir artı aralarındaki genel alandan oluşuyordu ve nüfusunun birkaç milyon olduğu sanılıyor. Yunus şimdi bu alana gidiyor. Ancak 3 günde dolaşılabilen büyük bir kentti. 4. ayet, Yunus kente girip dolaşmaya başladı. Bir gün geçince 40 gün sonra Nineve yıkılacak diye ilan etti. Yunus 3 ayet 4. Burada önemli olan Yunus'un şehri baştan aşağı kat etmesinin epey zaman aldığıdır. Radyosu ya da mikrofonu yoktu. Sık sık bunu nasıl yaptığını merak etmişimdir. Bu olayları anlayabileceğimiz şekle sokmaktan hoşlanırım. Eğer Tanrı sözünü günlük hayatımızdaki gerçek olaylara uyarlayamazsak bize hiçbir yararı yoktur dostum. Yine Nineve'nin büyük bir kente benzediğini düşünüyorum. Örneğin İzmir kentine benzediğini düşünün. Yunus'un İzmir'e karşı yakadan yürüyerek yola koyulduğunu, bu arada arabası olmadığını belirtmeliyim ve bir köşe başında durup mesajını bildirdiğini düşünün. Sonra diğer köşe başına yürüyüp trafik ışıklarının değişmesini beklerken bir başka kalabalığa sesleniyor. Bu şekilde şehrin bir ucundan diğer ucuna gitmesi epey zaman alacaktır. Bu noktada birisi bana Yunus kalabalığı nasıl topladı diye soracaktır. Bir kalabalık toplamak bir vaiz için her zaman bir sorundur. Tanrı sözünü mümkün olduğu kadar çok kişinin duymasını istemek bizim için doğal ve normal bir şeydir. Yunus bunu nasıl başarmıştı? Modern yöntemlerimiz ve modern taktiklerimizden hiçbirini kullanmadı. Büyük bir toplantı salonu kiralayıp büyük bir kampanya yapmadı. Böyle yapmak yanlış bir şey değildir. Hatta günümüzde böyle yapmak doğru bir şeydir ama Yunus bunu yapmamıştı. Ünlü birilerini ya da ünlü bir şarkıcıyı getirtmemişti. Kalabalığı eğlendirmemişti. Yöntemi bu değildi. Yunus bizlerin günümüzde kullandığımız yöntemlerden biraz farklı bir yöntem kullanmıştı. Yöntemi ölümden dönmüş bir adamın yöntemiydi ve bence görülmeye değer biriydi. Bir balığın içerisinde 3 gün, 3 gece kalan bir adam oraya girdiği gibi kalamazdı. Bir balık tarafından yutulmuş olup hayatta kalan adam hakkında daha önce anlattığım hikayeyi hatırlıyorsunuz. Dr. Harry bir balığın karnında 2 gün kalmış bir adamı gördüğünü anlatışını hatırlayacaksınız. Adam Londra'da 20. yüzyılın Yunus'u olarak halka gösterilmişti. Doktor Rimmer 2 yıl sonra onunla bir röportaj yaptığında adamın vücudundaki bütün kıllar dökülmüştü ve vücudu sarımtırak bir kahverengilik almıştı. Balık onu hazmetmeye çalışırken balığın mide salgıları adamda bir reaksiyona neden olmuştu. Bu kimyasal maddelerin onun üzerinde bir etki yapması kaçınılmaz bir şeydi ve belli ki Yunus'un da başına böyle bir şey gelmişti. Bir köşe başında durduğunda insanlar durup "Kardeşim, sana ne oldu?" diyebilirdi. Yunus onlara "Ben ölümden dirildim. Beni bir balık yuttu çünkü Tanrı beni Nineve'ye göndermişti ama ben Tarşiş'e kaçmaya çalıştım" dedi. İnsanlar Yunus'un öyküsüyle alay etmediler. Onu ciddiyetle dinlediler. Nineve şehrinin Tanrı sözünü ve "ölümden döndüm" diyen bir adamı dinleyeceğini kim söylerdi? Bu arada bizim mesajımız da bunun aynısıdır değerli dostum. Bizlerin de ölümden dirilmiş biri hakkında bir mesajımız vardır. Elçi Pavlos, "Rabbimiz İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'ya iman eden bizler için de yazıldı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi. Doğru sayılmamız, aklanmamız için diriltildi." Romalılar 4. bölüm. Yunus şehre bir yargı mesajıyla giriyor. 40 gün içerisinde Nineve yıkılacak, yargıyı giyecek. Bence Yunus bu mesajı zevkle verdi. Çünkü Ninevelilerden hoşlanmıyordu. Nineve kenti Tanrı'ya iman etti. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne kadar hepsi çula sarındı. Yunus 3 ayet 5. Bunun üzerine ne yapıyor? Nineve halkı Tanrı'ya iman ediyor. Bu eski antlaşmada bulunabilecek harika bir cümledir. Tanrı'nın herhangi bir insandan, herhangi bir günahkardan bütün istediği sadece kendisine, yani Rab'be inanmasıdır. Tanrı neye inanmanızı istiyor? Sizin için yaptığına inanmanızı. Mesih'in sizin için öldüğüne inanmanızı istiyor. Sizin ve sizin günahlarınız için öldüğüne, değerli dostum, inanmanızı istiyor Tanrı sizden. Onun ölümden dirildiğine ve şimdi Tanrı'nın sağında olduğuna inanmanızı. Nereden biliyoruz? Çünkü Tanrı'nın sözü bunları bize aktarıyor, bildiriyor. Bugün de Tanrı sözü aracılığıyla bizlere konuşuyor, bizlere bu haberi veriyor. Nineve halkı Tanrı'ya inandı. Bu bugün de hala önemli bir şeydir. Korkarım topluluklarımızda karıncalar gibi meşgul olan birçok insan vardır. Bütün o küçük kurslara katılırlar ve kutsal kitaptan özellikle Batı dünyasında çok söz ederler ama Tanrı'yı tanımıyorlar. Geçenlerde bu tür bir adamla konuşuyordum. Önüne çıkan her şeye katılıyor. Nerelere gittiğini ve neler gördüğünü anlatması beni biraz rahatsız etti. Çok az şey yapmıştır ama her zaman katıldığı büyük toplantılardan söz ediyor. Ona açıkça "Tanrı'ya inanıyor musunuz?" diye sordum. Bir an durup "Sanırım, inanıyorum" dedi. Size bir şey söyleyeyim mi? Yaptığı bütün o şeylerin bir değeri yok çünkü gerçekten Tanrı'ya inanmıyor. Bunun üzerine Nineve halkı Tanrı'ya inandı ve bir oruç ilan etti. İnançlarını hareketleriyle, eylemleriyle ortaya koydular. İman, değerli dostum, her zaman işlere yol açar. Büyüğünden küçüğüne kadar hepsi çula sarındı. Nineve kralı olanları duyunca tahtından kalkıp kaftanını çıkardı, çula sarınarak küle oturdu. Yunus 3 ayet 6. Değerli dinleyicilerimiz, insanlar bunu yapmaya başladıkları zaman artık günah işlemeyeceklerdir. Tanrı önünde derin bir tövbe içindedirler ve Tanrı'dan merhamet istemektedirler. Ve Tanrı'dan merhamet istediğinizde onun merhametli olduğunu göreceksiniz. Ardından Nineve'de şu buyruğu yayımladı bu kral. Kral ve soyluların buyruğudur. Hiçbir insan ya da hayvan, ister sığır ister davar olsun, ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek. Yunus 3 ayet 7. Çoğu alkolik olan bu insanlar şimdi su bile içmiyorlar. Yunus 3 ayet 8'de şöyle diyor: "Bütün insanlar ve hayvanlar çula sarınsın. Herkes var gücüyle Tanrı'ya yalvararak, Tanrı'ya yakararak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin." Evet, kralın buyruğu. Günahınızdan dönmeniz gerekir dostum. Mesih'e geldiğinizde olduğunuz gibi gelin ama geldiğinizde günahınızdan vazgeçeceksiniz. Onu kabul edip de günahınızdan vazgeçmemeniz mümkün değildir. Herkes kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin. Nineveliler zalim ve vahşi bir halktı. Gürültü patırtıyı severlerdi. Zalimlikten, vahşilik ve kalabalıklar halinde saldırmaktan hoşlanırlardı. Şimdi kral, bütün bunlardan dönün ve Tanrı'dan merhamet isteyin diyor. En tuhaf şey gerçekleşti. Şehrin tamamı Tanrı'ya döndü. İşte bu hayret verici bir şeydir dostum. Gerçekten olağanüstüdür. Tahtında oturan kraldan en basit çiftçiye kadar hepsi Rab'be döndüler. Tanrı'ya içtenlikle yakardılar ve Tanrı'ya inandılar. Bu çok görkemli ve harika bir zamandı. Günümüzde bazı yerlerde uyanışlar olduğunu duyuyoruz. Herhangi bir yerde gerçekleşenlerin hiçbirine uyanış diyebileceğinizi sanmıyorum. Bence belirli yerlerde Tanrı'nın ruhunun büyük çapta işleyişini görüyoruz. Tanrı sözünün bildirilip öğretildiği her yerde Tanrı'nın ruhunun hareket halinde olduğunu görürsünüz ama bir uyanış görmüyoruz. Bunun yerine inanlılar topluluğunun Tanrı sözünü insanlara bildirme, insanları Mesih'e kazanma ve onları imanda güçlendirme konusunda aktiflikten uzak olduğunu görüyoruz. İmanlılar topluluğundan söz ettiğimde sizden ve kendimden hangi gruba dahil olduğumuz, hangi kiliseye gittiğimizin önemi olmadan imanlılar olan Mesih'e iman edenler olarak hepimizden söz ediyorum. Birisi gerçek inanlılar olmayan bir sürü kilise üyesi olduğundan söz ettiğimi duyduğundan ötürü bana şu sözü göndermiş. Kilise üyeleri ya kilisenin direkleridir ya da tırtıldırlar. Tırtıllar sadece sürünerek içeri girer ve sürünerek dışarı çıkar. Bu çok doğrudur dostum. Günümüzde sorunumuz da budur. Fazlasıyla çok sayıda tırtıl var ama kiliseyi ayakta tutacak sayıda direk yok. Yani kilise dediğimizde taştan binadan söz etmiyoruz. İnanlılar topluluğudur. Yunus Nineve şehrine gitti ve bütün şehir Tanrı'ya döndü. Bu daha önce hiç gerçekleşmemiş bir şeydi. Nuh'un deneyiminin böyle olmadığı kesindi. Ama Yunus'unki böyleydi. Şimdi şehir kendisine döndüğünden ötürü Tanrı ne yapacaktır? Kralın kendisi şu soruyu soruyor. Belki o zaman Tanrı fikrini değiştirip bizi acır, kızgın öfkesinden döner de yok olmayız. Tanrı Ninevelilerin yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce onlara acıdı, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. Yunus 3, 9 ve 10. ayetler. Kutsal kitapta değerli dinleyicilerimiz, tövbe hakkındaki belki de en güçlü ayete geldik. Kutsal kitap, Tanrı'nın vazgeçtiğini, fikrini değiştirdiğini söylediğinde ne demek istiyor? Tanrı hiç fikrini değiştirir mi? Eski ve yeni antlaşmalarda kullanıldığı biçimiyle vazgeçmek, nadim olmak sözü öncelikle fikrini değiştirmek anlamına gelir. Eski antlaşmanın Yunanca tercümesi olan Septuaginta çevirisinde metanoesen geçer ki bu fikrini değiştirmek anlamına gelir. O zaman Tanrı fikrini değiştirir mi? Sorusu ortaya çıkıyor. Tanrı'nın özelliklerinden biri onun değişmez olduğudur. Tanrı asla değişmez. Tanrı'nın değişmesi için bir neden yoktur. O sonu başlangıçtan biliyordu. Bu sabah gazete çıktığında Tanrı'ya bilmediği hiçbir şey haber vermedi. Tanrı siyasetçilerden ya da günümüz üniversitelerinden hiçbir şey öğrenmedi. Onlar ona hiçbir şey öğretmediler. Tanrı sonu başlangıçtan biliyordu ve onun değişmesi için hiçbir neden yoktur. Tanrı, değerli dostum, başlangıçtan belirlediği programı uygulamaktadır. Bu yüzden Tanrı değişmez. Ama kutsal kitap Tanrı'nın fikrini değiştirdiğini söylüyor. Tanrı değişmez ama Tanrı fikrini değiştirir. Burada beni dikkatle izleyin. Tanrı sözünde antropomorfik terimler denilen bazı terimler vardır. Bunun anlamı Tanrı'ya atfedilen bazı insansal özellikler olduğudur. Kutsal kitapta insanların bazı fiziksel ve psikolojik özellikleri Tanrı'ya atfedilmiştir. İlk olarak insanların Tanrı'ya atfedilen bazı fiziksel özelliklerine bakalım. Kutsal kitapta Rabbin gözleri her yeri görür. Bunu 2. Tarihler 16:9'da okuyoruz. Bunun anlamı Tanrı'nın benim gibi gözlerim olduğudur. Eğer varsa kahverengi mi, mavi mi, siyah mı? Tanrı ruhtur ve bizler gibi gözleri yoktur. Ama gözlerin görmesini sağlayan gözsüz de görebilir. Tanrı benim bunu anlamakta zorluk çekeceğimi bildiğinden Rabbin gözleri her yeri görürdür. Şimdi bunu anlayabilirim. Bunun anlamı Tanrı'nın her şeyi gördüğüdür. Bu anlayabilmemiz için Tanrı'ya insana ait bir özellik atfeden antropomorfik bir terimdir. Kutsal kitap aynı zamanda Rabbin kolundan ve Rabbin elinden de söz eder. Bu da benim anlayışım için çok yararlıdır. Ama benim elimi ve kolumu yapanın benim gibi eli ve kolu yoktur. Çünkü Tanrı ruhtur. Ama kutsal kitap gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta, gök kubbesi ellerinin eserini duyurmakta der. Mezmur 19:1. Bu aslında parmak işi anlamına gelir. John Wesley bunu şu şekilde dile getirmiştir. Tanrı gökleri ve yeri yaratmıştır ve bunu yaparken uğraşmamıştır bile. Parmak işi, dantel işlemek ya da örgü örmek gibidir. Kaslarınız bir işe yaramaz. Yani kaslarınızı işin içine katmaz. Örgü örmeyi öğrenmeden önce 6 ay boyunca mekik hareketleri yapmanız gerekmez. Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Bu onun parmak işidir. Ancak Yeşaya peygamber Tanrı'nın verdiği kurtuluş ve kurtarılmadan söz ederken şöyledir. Haberimize kim inandı? Ve Rabbin pazusu kime gösterildi? Şimdi daha önce anlamadığım bir şeyi anlıyorum. Tanrı için insanı kurtarmak bir evren yaratmaktan daha çok şeye mal oldu ve daha zordu. Bunlar antropomorfik terimlere başka türlü anlayamayacağımız şeyleri anlayabilmemiz için insanın fiziksel özelliklerinin Tanrı'ya atfedilmesine örneklerdir. Kutsal kitap Tanrı sözü ayrıca insanın bazı psikolojik özelliklerini de Tanrı'ya atfeder. Örneğin Tanrı'nın öfkesinden söz eder. Tanrı kızar mı? Tabii ki kızar. Tanrı kötülere her zaman kızgındır. Tanrı günaha kızgındır. Tanrı kızabilir ama onun öfkesi benim öfkem gibi değildir. Ben birisi benim hakkımda kötü bir şey söylediğinde kızarım ama bu Tanrı'yı hiç rahatsız etmez. Tanrı'nın öfkesi huysuz ya da alıngan değildir. Onun öfkesi kötülük ve günaha karşıdır. Kutsal kitap bizlere Tanrı'nın sevdiğini söyler ve bu benim anlayabileceğim bir şeydir. Hatta Rut kitabında Tanrı çok insansal bir ilişki olan bir erkekle bir kadının sevgisini bize olan sevgisinin bir resmi olarak kullanır. Ayrıca inanlılar topluluğuna da Mesih'in gelinidir. Bu bizlere Tanrı'nın sevgisi hakkında bir şeyler söyler. Tanrı bizi seviyor ve onu bizi sevmekten alıkoyamazsınız. İşte burada Yunus'ta bir başka örnek vardır. Tanrı pişman oldu. Fikrini değiştirdi. Diyor ki, fikrini değiştirmek bir yerde tövbe etmek demektir. Tövbe etmek, fikrini değiştirmek demektir. Ben tövbe ettiğimde böyle yaparım. Fikrimi değiştiririm. Yanlış bir şey yaptım ve şimdi onun yanlış olduğunu anlıyorum. Ondan döner, Tanrı'ya gidip ondan bağışlama isterim. Tanrı'nın yanına giderim. Günahlarınızı itiraf etmek, Tanrı'nın yanına gidip onunla günahlarınız hakkında aynı fikirde olmak demektir. Ama Tanrı böyle tövbe eder mi? Fikrini değiştirir mi? Ah burada bir hata yaptım. Nineve'yi yok etmemeliyim der mi? Hayır. Yunus adlı bu adam şehre girdiğinde Nineve şehrinin iki seçeneği olduğunu hatırlamalıyız. Tanrı'nın mesajını reddedebilir, onu görmezlikten gelebilir, ona hiç ilgi göstermeyebilirlerdi. Ona aldırış etmeyebilirlerdi. Eğer böyle yapsalardı, yok edileceklerdi. Tanrı bunu hiçbir zaman değiştirmemiştir. Ya da Tanrı'nın mesajını kabul edip ona dönebilirlerdi. Ve Tanrı onları kurtaracaktı. Yani Tanrı onların önüne iki alternatif, iki olanak sunuyor. Eğer tövbe ederseniz o zaman sizi bağışlayacağım. Ama tövbe etmezseniz, günahlarınız içerisinde yaşamaya devam ederseniz o zaman sizi yargılayacağım. İşte bu halk, Nineve halkı Tanrı'nın mesajını ya kabul edeceklerdi ya da tövbe edip ona döneceklerdi. İşte Tanrı'ya döndükleri zaman Tanrı onları kurtaracaktı. Tanrı değişmez, hiçbir zaman değişmez. Ancak Tanrı sözü reddedildiğinde, insanlar ona sırtlarını çevirdiklerinde kendileri kaybolurlar. Ama Rab'be döndüklerinde Tanrı onları her zaman kurtaracaktır. Kim oldukları önemli değildir. Bu yüzden değişen kimdir? Tanrı mı değişmiştir? Hayır. Ama öyle gözükmüştür. Yunus, 40 gün içerisinde bu şehir yok edilecek. Tanrı burayı yok edecek demişti. Ama Tanrı Nineve'yi yok etmedi. Tanrı sözünden döndü mü? Hayır. Tanrı dün, bugün ve sonsuza kadar hep aynıdır. Şehrin iki seçeneği vardı. Eğer Tanrı'nın sözünü kabul etmezlerse yok edileceklerdi. Ama Tanrı'nın mesajını kabul ettiler. Tanrı'ya döndüler, Tanrı'ya iman ettiler ve kötülüklerinden tövbe ettiler. Tanrı'ya döndüler değerli dostum. Tanrı değişmedi. İnsanlar kendisine döndüklerinde onları her zaman kurtaracaktır. Tanrı değişmiş gibi görünse de gerçekten değişen Nineve halkı idi. Ve durumda bir fark yaratan da buydu.